A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Sedat Altan'la birlikte sunduğumuz Sevgi Dili programımızda bu hafta değerli dostumuz Sadrettin Karaduman. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Sağ olun, siz de iyisiniz. Böyle bir bahar günde iyi olmaz mı yani? Önce onu soralım.
Maşallah.
Allah'a çok şükür. Çok eskiye dayanan tabii dostluğumuz, tanışıklığımız var. Saadet Partisi İl Başkanlığı Genel Merkez'de görev. Ondan sonra Milli Gazete'de yazarlık, Askon üyeliği, TV5'te yorumculuk. Biraz siz bahseder misiniz? Nerelisiniz? Eğitim nereden
Hay hay.
oldu? Sonra da Erbakan hocamızla nasıl tanıştınız esas?
Zaten bir kısmını siz en azından girizgah olarak bahsettiniz. Kalan kısmını biz bahsedebiliriz. 1978 yılında ben İstanbul'a geldim. Eğitim amaçlı olarak geldim. Yani Anadolu'dan normal klasik geliş usullerine baktığımız zaman ya iş için ya eğitim için bir şey için kopup gidiyor insanlar. Açıkçası ben tekrar eğitim aldıktan sonra dönmeyi de düşünüyorum. Malatya doğumluyum, 1966. Geldim İmam Hatip Lisesi'ne kaydoldum. İmam Hatip Orta 1. O zamanlar 1978 yılı işte Milli Senaryo Partisi, Erbakan düşünceleri. İmam Hatip yıllarında bu Fikret'le tanıştım. Fatih'te oturuyorduk. Fatih'te oturmamız da zaten başlı başına bu hareketi yakından tanıma açısından önemli bir yerdi. Bir nevi bir yani bir laboratuvar gibi bir yerdi Fatih. Birçok ekiplerin aynı amaca hizmet eden farklı ekiplerin de buluştuğu, yollarının kesiştiği bir yerdi. Orada işte yani yetişme tarzı o şekilde başladı. Tabii ki insanoğlu duyduklarından, çevresinden etkilenen bir varlıktır. Sonuçta biz de etkilendik. Etkilendiğimizin yani daha mini bir modelini okulda nasıl uygulayabiliriz? Başladık okulda öğrencilere bunu anlatmaya. Okulumuzda bizim Gazi Osman Paşa İmam Hatip Lisesi şehrin biraz dışındaydı. Yani o zamanlar Gazi Osman Paşa uzak bir noktadaydı. Bilindiği gibi sur içinde yoğunlaşmış bir İstanbul vardı. Mesela Esenler hakikaten çok uzaktı bize, çok uzak geliyordu. O tarihlerde çok eskilerden bahsetmiyoruz ama 1980'ler, 70'lerin sonları böyleydi. Neticede evet eğitim dönemi, İmam Hatip dönemi bitti. Ondan sonra yoğun bir iş hayatı. Ben yüksek öğrenimi açıköğretim programından tamamladım. İktisat fakültesinden tamamladım. Yaşımız da biraz ilerlemişti doğrusu. Yani hem İmam Hatip Lisesi'nde 7 yıl sürüyor olması hem de işte memleketten okulu bitir, biraz bekle, daha sonra gel filan yaşımız biraz ilerlemişti. O vesileyle başka yani iş hayatına da girmemiz gerekiyordu. Devlet de böyle bir imkan sağlamıştı. O tarihleri sadece iktisat ve işletme programları vardı. Başka bir şey yoktu. Ben de iktisadı tercih ettim direkt tercih olarak. O tercihten şey yaptık. Hayata da böylece okul bitirimimiz atılmış olduk. Atılınca da önce Milli Gençlik Vakfı bir gençlik yapılanmasıydı. Orada görev aldım. Bakırköy idari olarak henüz daha bölünmemişti. Bakırköy'de teşkilatlanan başkanlığı. Arkasından Bakırköy idari olarak bölününce bir iki sene falan sonra 1992'de bölündü. Güngören'de oturuyordum ben. Orada kaldım. 94'te Esenler de Güngören'den ayrıldı. Biraz tarihçiye girdik ama
yo, güzel oluyor
istersen. Esenler de Güngören'den de ayrılınca bizim o dönemde Refah Partisi ilçe başkanı Mehmet Öcalan Esenler'e belediye başkanı seçildi. Ondan boşalan yere teşkilat kendi içine bir seçim yaptı. Beni önerdiler. Yani ben Refah Partisi kadrolarından değildim ama yaşım da 30'dan aşağıydı. Gençlik teşkilatındaydık bir nevi. O şekilde bir seçimle geldik. Refah Partisi kapanacaklar. Güngören ilçe başkanlığı yaptım. Daha sonra malum Fazilet Partisi kuruldu. Fazilet Partisi'ne İstanbul İl Yönetimi'ne girdim. Saadet Partisi'ne de il başkanlığı yaptım. Genel İdare Kurulu üyeliği yaptım. İşte Erbakan hocamız da dönemin genel başkanı Recai Kutan Bey'le yakın mesailerimiz, yakın temaslarımız oldu. Hayatımın en anlamlı günleri diyebiliyorum.
Zaten anlattığınız süreç hocam 94 ve o yıllar, ileriki yıllar Refah Partisi'nin önce belediyelerde sonra da iktidara sahip olduğu yıllardı. Tam inşallah İslami hareketin de siyasi manada Türkiye'de canlandığı
Yani evet Erbakan Hoca farklı bir şey ortaya koydu aslında. Böyle aşırı radikalleşmenin önünde durdu. Sistemin içine eklemlenmekten de camiayı bir şekilde kurtardı, korudu. orta yol, hani biz zaten orta yolu tercih eden millet olarak da öyleyiz. Osmanlı, Selçuklu ve gerimizdeki medeniyetler de böyle bunu gerektiriyor. Orta yol olarak durmayın. Küresel sistemle mücadele etmeyi ama sistem içinde kalarak mücadele etmeyi öğretti. Diz çökmemeyi asla, ümitsiz olmamayı, yani gelecekte muhakkak gene var olma mücadelesi verilip de bu kazanılacak diye bir inanç geldi bizlere. Özgüven. İzin verirseniz şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani Erbakan Hoca daha iyi anlaşılsın diye, Allah gani gani rahmet eylesin, rahmetle anıyoruz. Bir insan nasıl meclis üyesi olur, nasıl belediye başkanı olur, nasıl hükümeti yönetir, milletvekili, bakan olur, bunların yoğunlaştı. Öyle bir noktaya kadar taştı ki şu anki mevcut iktidar dahil herkes bu potansiyelden istifade ediyor. Anavatan Partisi döneminde kapsayarak söylüyorum. Neticede şöyle bir noktaya evrildi. Yani muhtar seçemiyor ya biz dindar adamı muhtar dahi seçemeyiz diyen toplum, ben Cumhurbaşkanı da dindar olmasını istiyorum. Şekil şartları en azından yerine getirilmiştir. İçerik olarak tartışabiliriz, o ayrı bir konu. Ama şekil şartı bu manada yerine getirilmiştir. Türkiye toplumu çok anlamlı bir yere doğru evrildi. Şu an içerisinde bulunduğumuz bir takım tasvip ettiğimiz etmelerimiz taraflar olabilir. Bunlar ayrı şeyler. Bunlar ayrı tartışma konuları daha doğrusu. Onu ayrı tutarak söylüyorum. Tartışabiliriz, ayrı bir şey. Ama Türkiye olması gereken noktaya doğru evrildi. En azından bunu söylemek mümkün.
Yani Türkiye zaten geçmişte de medeniyetlerin öncüsü olma şerefine nail olmuş, evet, bir millet olarak. Önümüzde de inşallah İslam medeniyetinin, değil mi, Türk milleti olarak biz yine öncülüğünü yapma görevinde olduğumuzu, özellikle Erbakan Hocam, bunları meclis kürsüsünden dahi, değil mi?
Tabii, tabii.
Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden dahi söyleyen, açıkça cesurane, şevkle söyleyen mübarek bir insandı yani gerçekten. Onunla ilgili A9 ekranlarında yayınlanan bir filmimiz var. Onu izleyelim, sonra devam edelim.
Kıymetli dava insanı Mücahit Necmettin Erbakan hocamızın İslam Birliği'nin kurulmasıyla ilgili sözleri.
Bugün yeryüzünde 1,5 milyar Müslüman var ve bir ucu Kazakistan'dan öbür ucu Fas'a kadar gidiyor. 56 tane Müslüman bağımsız devlet var. 200 tane Müslüman topluluk var. Amerika'da 7 milyon Müslüman var. Çin'de 80 milyon Müslüman var. Hindistan'da 300 milyon Müslüman var. 1,5 milyar Müslüman. Bugün yeryüzünün her ülkesinde bir Müslüman topluluk var. Bu arada Avrupa'nın da her ülkesinde bir Müslüman topluluk var. Bakınız, Osmanlı Devleti'nin en fazla nüfusa sahip olduğu zaman nüfusu 60 milyon. Şimdi yalnız Türkiye'nin içinde 62 milyon insan yaşıyor. 3 milyon da Avrupa'da işçi kardeşimiz var. 65 milyon yalnız Türkiye'nin nüfusudur. Bütün İslam alemini dikkate aldığımız zaman 1,5 milyarlık bir İslam alemi var. Ve inşallah bu 1,5 milyarlık İslam alemi şimdi İslam Birliği'ni kuracak. Yeryüzünde barışın, saadetin tesisi için İslam Birliği'nin kurulmasından başka çare olmadığını artık 1,5 milyar Müslüman hepsi biliyor. Ve böylece Osmanlı'yı ortadan kaldırdılar ama İslam şimdi ta Kazakistan'dan Fas'a kadar, bir okyanustan öbür okyanusa kadar çok daha büyük bir tarzda güçlenmiş olarak yeniden doğuyor. Neden? Kudret kuvvet sahibi Cenab-ı Allah'tır da onun için. Avrupa'da bugün 54,5 milyon Müslüman var. Avrupa coğrafyada Ural Dağları'nın batısındaki bir kıta olarak tarif edilir. Ural Dağları'nın batısında önce Rusya var. Diğer yandan şöyle haritayı gözümüz önünde bulundurarak bir göz gezdirecek olursak, Kafkaslar'da Azerbaycan, Gürcistan, Dağistan, İnguş, Çeçen, Başkırt, bütün bunlar hepsi birer İslam ülkesidir. Diğer taraftan Balkanlara geldiğimiz zaman Bosna Hersek, Sancak, Makedonya ve Kosova ve Arnavutluk, bu blok ülkelerinde Polonya, Çekya, Slovenya, Slovakya ve Macaristan. Bütün bu ülkelerin hepsinde bugün ayrıca İslam cemaatleri bulunmaktadır. Ve yine Finlandiya'da, İsveç'te, Norveç'te, Danimarka'da ki bütün bu cemaatlerin temsilcileri bu tarihi akşamda bu salonun içerisinde birlikte bulunmaktadırlar. Ve bugünkü konferansı birlikte yapmışlardır. Viyana'nın batısına geldiğimiz zaman ise Almanya, İsviçre, Fransa, İngiltere, İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, Belçika, Hollanda, bütün Avrupa'daki 40 muhtelif ülkenin hepsinde de İslam cemaatleri teşekkül etmiştir. Ve bunları topladığımız zaman yekun 54,5 milyon Müslüman yapmaktadır. Bu 54,5 milyon Müslüman Avrupa'nın ta kendisidir. Avrupa'nın vücudunun bir parçasıdır. Çünkü Avrupa işte bunlardan meydana geliyor. Adet itibariyle 220 milyon Katolik var. 54,5 milyon Müslüman var. Sadece 43 milyon Protestan var. Görüldüğü gibi Müslümanlık adet itibariyle Avrupa kıtasının kendi dini olmuştur. Ve Allah'a şükürler olsun her gün Avrupa'da Müslümanların adedi hızla artmaktadır. Avrupa'daki 54,5 milyon Müslüman birçok haksız muamellere maruz kalıyor. Bu durum karşısında elbette Müslümanların bir birlik kurmaları, dayanışmaları çok doğaldır, çok gereklidir. Nasıl Müslümanlara karşı yapılan haksız muamellerde Batı'nın yöneticileri, medyası, kuruluşları aralarında uluslararası işbirliği yapıyorlarsa, Avrupa'daki 54,5 milyon Müslümanın da Avrupa çapında bir birlik kurması en zaruri hareketlerden birisidir. Böyle senede bir defa toplanarak bu işler olmaz. Bir İslam parlamentosu kuralım. Nasıl Brüksel'de bir ortak pazar binası var ise biz de Avrupa'nın merkezinde bir bina kuralım, bir merkez binası. Avrupa'daki 40 tane Müslüman topluluk bu binada temsil edilsin. Binanın bir güzel konferans salonu olsun. Binanın içerisinde bu Müslüman ülkelerden alınan haberler birbirlerine aktarılsın. Binanın içerisinde İslami lokanta olsun, süpermarket olsun ve bu bina böylece Batılılara İslam'ın ne olduğunu gösteren bir vitrin olsun. Bir an evvel bir merkez kuralım ve 54,5 milyon Müslüman beraberce yapılan haksızlıkları düzeltmek için el birliğiyle çalışalım. Aynı şekilde tabii Asya'daki Müslümanların da bir birlik kurması, Afrika'dakilerin de kurması ve bütün bunlar hepsinin de Dünya İslam Birliği'ni kurmaları gerekmektedir. İnşallah İslam Birliği kurulacaktır. 1,5 milyar Müslüman İslam Birliği'ni nasıl kuracak? Müslüman ülkeler kendi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı kuracaklar. Müslüman ülkeler kendi NATO teşkilatlarını kuracaklar inşallah. Müslüman ülkeler kendi ortak pazarlarını kuracaklar. Bir Müslüman ülkeden öbür Müslüman ülkeye giderken pasaport masaport olmayacak Müslümanlar. İstediğin gün Mekke'ye gideceksin. İstediğin gün Bişkek'e gideceksin. Hudutlar bu manada ortadan kalkacak. Yani para, insan, mal tamamen serbest bir şekilde hareket edecek. Ortak pazar maksadı bu değil. Müslüman ülkeler kendi para birimine geçecek. Kendi kültür işbirliği teşkilatını kuracak. 1,5 milyon Müslüman tek bir vücut olacak. İşte İslam Birliği yeryüzünde barışın tesisi için, hakkın adaletin hakim olması için kuruluyor ve böylece İslam Birliği 6 milyar insanın saadeti için kuruluyor. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla nasıl Avrupa'daki 54,5 milyon kendi birliğini kuruyorsa Asya'daki, Afrika'daki ve diğer ülkelerdeki Müslümanlar da aynı şekilde kendi birliklerini kurmak için çalışıyorlar. Ve inşallah çok yakında da Dünya İslam Birliği kurulacaktır. Bakınız İslam Birliği'nin kurulması, yeryüzünde barışın hakim olması için hepimiz biliyoruz ki en büyük görev Türkiye'ye düşüyor. Neden? Çünkü Türkiye coğrafya itibariyle, tarih itibariyle ve diğer birçok faktörler itibariyle bu hususta mutlaka yapıcı davranmak mecburiyetindedir. Türkiye...
Erbakan hocamızın siyasi olarak hedef koyduğu İslam Birliği aslında Cenab-ı Allah'ın bize farz ibadet olarak üzerimize sorumluluk olan bir konu. Yani ayetlerde şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın diyor Cenab-ı Allah. Siz yeryüzünde bir ve beraber olmazsanız fitne ve bozgunculuk çıkar diyor. Şu anda da onu görüyoruz değil mi? İslam ülkelerine yapılan
yani yine beş vakit namazı camide kılma, cumaları, bayramları falan böyle düşündüğüm zaman mahallenin, şehrin insanların bir araya gelmesi, işte Kabe'de yılda bir sefer haccın ortak bir toplam mülekin olarak planlanması, düşünmesi zaten Cenab-ı Allah'ın bize de dediğiniz gibi farz kıldığı olmazsa olmazlardandır. Birlikte hareket etmek.
Sizin bu konuda bir yazınız var. İslam ülkelerinin parçalanma planına dair. Hani büyük Orta Doğu projesi, işte Condoleezza Rice'ın işte 12 sene evvel 22 ülkeye yazmış. Ondan biraz bahseder misiniz? Oradaki plan nasıldı?
Yani İslam şu an zaten işte bugün Yemen'i yakıyor ateş. İşte Suriye, Libya, Mısır birçok yeri böyle yakmıştı, yakmaya da devam ediyor. Bunlara bakınca insanlar çok sathi, yüzeysel bir değerlendirme yapıyorlar. Aslında bunlar komplike olaylar. Birbirlerini tetikleyen, birbirleriyle irtibatlı. Özellikle genel koordinasyonlar da içeriyorlar esasen. Bu anlamda bakıldığında 2003 yılında Condoleezza Rice'in de ifade ettiğiniz gibi henüz o zaman Ulusal Güvenlik Danışmanı, Dışişleri Bakanı değildi. Siyahi bir kadın. Washington Post gazetesinde Orta Doğu'nun dönüştürülmesi başlığında bir makale yazdı. İşte Fas'tan Endonezya'ya kadar ki haritada anlamlı değişiklikler olacağını, buradaki yönetimlerin gideceğini, sınırların değişeceğini falan böyle yani özetle. Bunları söylerken de 4-5 tane madde, aslında onu maddeler hani yazmamıştı ama o maddeleştirmek mümkün. Yani birincisi bir kere Amerika'nın bölgeye gelip oturacağını ifade ediyor. Avrupa Birliği, Japonya, Çin gibi ülkeleri de yani küresel sistem yine bir önemli aktörlerinde bölgeden uzak tutmak istiyor. İsrail'in güvenliğini sağlamak istiyorlar. Bu temel vazifelerinden bir tanesidir onun. Bu şekilde böyle maddeleştirmek mümkün. İşte petrole tek başta sahip olmak istiyor. Bir 100 yıl daha bölgeyi yönetmek istiyorlar. Bu tür amaçları var ama oradan iş başladı. O başladığı vakitte muhtemeldir ki bizim insanlarımız şöyle demişlerdir. Ya Hüsnü Mübarek'in Amerika'yla ne ihtilaf var? Yani mübareke bir şey olmaz. Saddam Hüseyin de Amerika İran'a git vur diyor. İran'a giriyor. Çık Kuveyt'e giriyor. Kuveyt yani söz dinleyen bir adam sonuçta. Sonradan açıklandı Kaddafi Avrupa'daki birçok devlet başkanı seçimlerini finanse etmiş bir insan. Ona da bir şey olmaz diye bakılıyordu. Ama bir rüzgarla bunlar gönderildi. Gene yüzeysel değerlendirme yapan bu çevrenin bizim mahallenin insanları da yazar çizerler de maalesef bunu Arap Baharı olarak nitelendirirler. İşte itiraz edince de veya hemen bir arkasındaki plandan bahsedince bizi tabii suçlamaya başladılar. Dediler ki görmüyor musun kardeşim İhvan-ı Müslüm'ün iktidarı geldi. Tunus'ta Nahda Partisi hükümeti kurdu. Daha ne istiyorsunuz? Şimdi onlardan eser var mı? Meydanlara çıkıp itiraz edenlere de kurşun yağdırdılar. Böyle bir yönetim var. Yani sathi bakılıyor, şu oluyor bu oluyor ama arkada yürüyen bir sistem var, bir program var. Maalesef gücü elinde bulunduranlar, nahak yere gücü eline geçirmiş olan insanlar, küresel sistem adına ne dersek diyelim, bunlar terbiye olmamışlar. Bunlar insanlığı, bunlar işte bir takım değerleri hiçe sayan, özümsememiş kişiler olduğundan dolayı haksız bir şekilde bu ülkeleri işgal ediyorlar, yıkıyorlar, parçalıyorlar, bölüyorlar, bir daha bölüyorlar, bir daha parçalıyorlar. Böyle bir süreçti. Şimdi onu şuraya bağlamak istiyorum müsaade ederseniz. 2003 yılında bunları Condoleezza Rice yazdı. Kuvvetle muhtemeldir ki Amerika'nın politikası haline geldi ve onun makalesinden çıktı. Sonra uygulamaya da getirdiler. Dışişleri Bakanı yaptılar kadıncağızı. Orada da elinden gelince uyguladı. Onun akabinde bir adım daha attı bu küresel sistemi kontrolünde tutanlar. İkinci adım neydi? 5 devletten 9 yeni devletin daha çıkacağını, toplamda 14 devlet olacaklarını, haritaların bölüneceğini yazdı.
Suriye, Irak,
Libya, Irak, Yemen,
Suudi Arabistan.
Suudi Arabistan, evet. Suudi Arabistan mesela 5'e bölüneceğini yazdı. İsimler çok ilginç. Tam ortasında Vehhabistan. Şu anki kraliyet ailesinin yoğunlukta bulunduğu Riyad ve çevresinde Vehhabistan demiştir. Vehhabi Arabistan.
Ha, diğer sayılan ülkeler zaten söylendi.
Diğerler de işte Sünnistan, Alevistan, Kürdistan, Şiistan böyle isimler. Yani bunun anlamı ne? Bundan sonra artık Amerika bölgeye gelip de müdahale etmesine gerek olmayacak şeklinde mayınlar döşendi. Yani her an patlamaya hazır, pimi çekilmiş bombalar bırakıldı adeta oralara. Ne hedefleniyor? En ufak bir konuda bunlar ihtilafa düşecekler, birbirlerini kıracaklar, onları da seyredecek. İşte şimdi bir koalisyon kuruldu mesela Yemen üzerine hareket eden. İşte nasıl parçalanır bir ülke? Böyle parçalanır. Suudi Arabistan'da nasıl parçalanacağını görürüz. Bunlar temenni değil. Tabii Allah saklasın, Allah korusun, böyle bir temenni değil bunlar. Bunlar bir tespit ve bunlar planladıkları hedefe doğru adım adım yaklaşıyorlar. Bizim de acı duyduğumuz şeyler.
Evet, aslında hocam bu dediğiniz planlar yeni planlar da değil. Yani onun güncellenmiş versiyonuydu Condoleezza Rice. Bu Birinci Dünya Savaşı sonrası malumunuz. O dönemlerden başlayan, Churchill döneminde iyice şekillenen, suni çizilen sınırlarla bir şey. Ama orada hemen yine benim aklıma Erbakan hocamız geliyor. Şimdi bu Büyük Ortadoğu projesi dillendirilirken ilk tabii hani Ortadoğu parçalansın, birçok ülkeye ayrılsın diye lanse edilmedi. Tabii. Bir Ortadoğu Birliği, birliktelik, işte radikal unsurların bu birliktelik içinde nötralize edilmesi gibi bir hedef vardı. Çünkü Soğuk Savaş döneminde malumunuz İslami hassasiyete sahip insanlar birçok ülkede baskı altında tutuldu. Fakat hızla bir İslami inkişaf başladı ve Bağız zihniyeti, Arap sosyalisti zihniyet, hatta Filistin Kurtuluş Örgütü'nü biliyorsunuz. İlk dönemleri tamamen Marksist-Leninist bir örgütken. Sonra El Fetih bile İslami bir çizgiye gelmişti. Bunu bastırmak adına Büyük Ortadoğu projesi sunuldu. Ama şimdi orada tabii birçok camia şöyle bakıyor. Yani bir birliktelik isteniyor. Bunu da işte Amerika şey istiyor, adını da Büyük Ortadoğu projesi koymuşlar diye temkinli bakıyor. Ama Erbakan hocamız ne diyor? Bizim de kendi projemiz var diyor. İslam Birliği diyor. İslam ülkelerinin bir araya gelmesi D8 projesi. Zaten bu fitnenin engellenmesi için de gerçekten İslam ülkelerinin demokratik bir yapıda kendi sınırlarıyla temsil edildiği bir herhalde ortak istişare meclisi, şuur meclisi ve birliktelik olması gerekiyor. Bundan da uzak durmamak lazım diye düşünüyoruz biz yani inşallah hocam.
Doğru, aynı şeyler. Bizim de düşünmemiz aynı şeyler. Erbakan Hoca sonuçta rahmeti rahmadan kavuştu. O vazifesini yaptı. Biz olaya şöyle bakarsak faydalı olur diye düşünüyorum. Geçen dönemde, geçen yüzyılda daha doğrusu nasıl bir Sultan Abdülhamit vardı? Tek başına bir sistemler inşa ediyordu. İslam Birliği diyordu, o da o dönemin şartlarına göre. Ve Osmanlı'nın çöküşünü engellemeye çalışıyordu. O dönemde eğer bunları yapmamış olsaydı Türkiye devleti de bir şey çıkmayabilirdi. Böyle bir şuur olmayabilirdi. Çanakkale direnci olmayabilirdi. Birçok şey olmayabilirdi. Yani bugün kırık dökük dahi olsa bir takım şeyler kaldıysa bu millette, şehit olan oldu, kalanlardan bahsediyorum. Yeniden bunun neşve neva bulması eskiden deyimiyle. Gelecek nesiller açısından da iş böyledir. Yani işte Allah rahmet eylesin Erbakan hocamızın ortaya koymuş olduğu prensipler, temel ilkeler, olmazsa olmazlar. Yani mutlaka birlikte hareket edelim. Kimseyi dışlamadan. Yani düşünebiliyor musunuz? Siyasi partiler seçim öncesi birbirlerine oldukça sataşıyorlar. Ama seçim bitiyor. Diyor ki biz herkes sütten çıkmış ak kaşık kabul edebiliriz diyor. Buna bir takım insan da kızlar belki ama neticede ya bu gördüğünüz siyasiler, bu liderler, bu işte milletvekilleri sonuçta bu toprağın insanları, bu memleketin insanları. Yani herkesi kötü niyetle kabul etmek de doğru değil. Belki takım yanlışlıklar içinde sapmış olabilir ama düzelme ihtimali var. Yani hizmet etme ihtimali var. Neticede evet, o dönem de bitti. Sultan Abdülhamit dönem bitti, Erbakan dönem de bitti. Şu an yeni bir dönem ve yeni bir nesil inşallah, yeni bir lider ve yeni bir İslam coğrafyasının tamamından bahsetmek ediyorum ben. Yeni bir inkişaf söz konusu olabilir. Yeter ki biz hedeflerden vazgeçmeyelim. Bazı insanlar diyorlar ki, ya diyorlar işte şöyle şöyle sorumlu durumlar var. Nasıl olacak bu? Hani İslam ülkelerinin başındaki liderlere bakıp da bir olumsuz tablo çiziyorlar. Biz de onlara karşılaştırmalı olarak şu örneği verebiliriz. Yani Osmanlı'nın kuruluşu ki şimdi şu sıralar bir dizi oynuyor.
Şimdi ben de ondan bahsedeyim.
Bir dizi oynuyor. Oradaki düşünebiliyor musunuz? Yani Ertuğrul nasıl bir profildi bizim o filmden önce kafamızdaki profil? Ya Ertuğrul iyi bir adamdı. İşte Osman Gazi diye bir tane çocuğu vardı. Sonra o geldi. Öyle değil mesele. Ciddi bedeller ödemişler. Ciddi mücadeleleri yapmışlar. Tarihe geçti geçmedi, yazıldı yazılmadı ayrı bir şey ama çok ciddi bedeller ödeyip de bu duruma geldiler. Anadolu coğrafyasına bakın, bakıldığı vakitte işte Selçuklar zaten dağılmış. Anadolu'dakiler de 10-12 parça bölünmüş. Osmanlı'da uç beylik, yani Çobanoğulları sülalesinin bir uç beyliği. Ondan bir şey çıkmaz diye bakılırdı. Basit bir yöntemle şey yapsak, yani bugünkü anlamda siyaset bilimcileri, toplumla ilgilenen sosyologları toplasaydılar o günün yapısında Anadolu'daki bilge insanlar, deseydiler ya Anadolu önce kendi arasında birlik olsun, anlamlı bir şey, doğru. Nasıl olacak diye bir soru ortaya atsalar, çok kuvvetle muhtemeldir ki herkes derdi, ya gidin Karamanoğulları Beyliği'ne tabi olun, çözüm, kurtuluş burada. Osmanoğulları kimse işaret dahi etmezdi. Neden? Şimdi kıyas edelim. Osmanoğulları çadırda yaşayan, 400 çadırı var, bir şey yok. Yazın işte Doman, işte kışın Söğüt'te bulunan bir ufak bir topluluk. Ama Karamanoğulları Beyliği'ne bakıyorsunuz, üniversitesi var, kışlası var, beyadında cuma hutbesi okunuyor, para basılıyor. Yani tam bir devlet. Ama vizyon, geçmişten gelen misyonu devam ettirme, o kimde? O da Osmanoğulları'nda.
Onun ötesinde hocam, samimiyet ve ihlas. Yani Cenab-ı Allah'ın evet, samimi kullarına nasip etti. Biz Erbakan hocamızın inşallah ömrü hayatında hep bunu gördük, o mücadeleyi gördük. Biliyorsunuz 80'li yıllardan bahsettiniz. Biz de o zaman Galatasaray Lisesi'ndeyken Beyoğlu'nda ilçe teşkilatı vardı. Oradan abilerimiz vardı. Yükselişini, Cenab-ı Allah'ın getirdiği mevkileri an be an gözetledik. Şimdi demin o dediğiniz dizide ben de aynı anda o tefekkürü yapıyordum. Mesela Selahattin Eyyubi'ye baktığımızda, geçmişte Osmanlı şuuruna baktığımızda, şimdi hep bir fütuhat, cenk ve kılıç kalkan olayı olarak bize tarihimiz lanse edilirdi bu döneme kadar. Halbuki baktığımızda orada ciddi bir İslam şuuru var. Hocamız bunu kitaplarında çok güzel ifade etti. Tapınak Şövalyeleri kitabında da. Selahattin Eyyubi'nin savaşçı yönünün yanında aynı zamanda bir mürşit yönü var. O dönemde önce oradaki bölgedeki medreseleri ihya ediyor. Oradaki emirlikleri bir araya getiriyor. İman şuuru veriyor ve ondan kaynaklanan bir birliktelikle hemen arkasından o fütuhat ve Kudüs zaferi geliyor. Şimdi biz Erbakan hocamıza baktığımızda da, Ertuğrul dizisinde de mesela bu işleniyor. Mesela onu güzel kavramışlar. Ertuğrul Gazi namaz kılan, dua eden, birliktelik için İslam dünyasının yakarışta bulunan bir figür olarak, ki doğrusu da budur zaten bizim mirasımız. Biz Erbakan hocamıza da hep baktığımızda, mesela ben ziyaretlerimizde kendisini sağ olsun kabul buyurmuştu. Siyasi mesajlardan önce bize iman hakikati dersi yapardı. Özellikle hocamızın kitaplarında meşhurdur biliyorsun.
Doğru.
Hatta Erbakan hocamız mı yazıyor denilecek kadar o dönem biliyorsunuz konu olmuştu. Önce bize mutlaka bir bal arısından, gözdeki mucizeden bir 15-20 dakika güzel bir sohbet yapar. Üzerine İslam Birliği, siyasi mesajlar verirdi. Nitekim yani Refah Hareketi'nin büyümesinde, bu noktalara gelmesinde de siyasi başarının temelinde o inşallah maneviyat ruhu ve birliktelik ruhu yatıyor. Yani en çok biz Erbakan hocamız da bunu gözlemledik yani inşallah.
Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi tarihin her döneminde bir takım ümitsizlikler, ya acaba nasıl olacak soruları olmuştur, oluşmuştur ama bunların çözümü çaresi de kendi içinden gelmiştir. Burada yapılması gereken mücadele azminden vazgeçmemek, konulan hedeflerden sapmamak, diz çökmemek ve sistemle anlaşma yoluna gidelim de, mesela Osman Gazi deseydi ki veya Ertuğrul Gazi, ya biz kim, devlet kim, işte şu Bizans var yanımızda, en yakınımızda, bununla anlaşalım, siyasal ömrümüzü ne kadar uzatırsak çocuklarımız, sorunlarımız falan istifade etsinler deseydiler, böyle bir şey oluşmazdı. Olmadı. Ama ne dediler? İşte bu tekfur dediler, aramızda nifak tohumları saçıyor. Çünkü onları birbirine düşürmek için uğraşan güçler vardı. Bu tekfuru devrede dışı bırakalım. Tekfur dediğimiz Bizans'ın ileri karakoluydu ama hedefte Bizans vardı aslında. Yani arkasındaki güç Bizans'tı. Bunları göze alabiliyorlardı. İşte o geçmiş misyonu devam ettiriyorlardı. Geniş bir vizyon vardı kafalarında. Ve neticede açla açla gitti. Ta Avrupa'nın içlerine kadar girdiler. Şu an geri dönüşler var mı? Var. Yani Avrupa'da yokuz, Balkanların hatırladık şu oldu, bu oldu. Belki Anadolu topraklarında bize çok görüyorlar. Ama bunun da çözümü kendi içerisinde vardır aslında. Şunu unutmamak lazım, burası dünya. Yani dünyada her şey, yani cennet gibi değil, her isterimiz olacak diye bir şey yok. Bazen yaptığımız hataların bedeli olarak, artık neyse, Cenab-ı Allah'ın ne takdir ettiğini bilmiyoruz. Gerileceğiz, bazen ilerleyeceğiz. Yeniden bir toparlanma sürecini hep birlikte becerebilirsek, başarabilirsek, önümüzdeki günlerin daha iyi, moral ve motivasyon bakımından, gelecek bakımından daha iyi günler olduğu düşüncesindeyim. Ama vazgeçersek olmuyor galiba, ne yapalım falan veya dünya malına, ganimetlere dalarsak o okçularda olduğu gibi, o zaman yapacak bir şey yok işte, bir bedel ödeyeceğiz demektir. Ben öyle inanıyorum. Yani sonuçta tarihte bunların çok örnekleri var. Tarık bin Ziyad'ın örneği var, o da çok anlamlıdır. 800 yıl süren bir büyük bir medeniyetin temellerini atmıştır. Basit hesaplarla karşıya geçmiş, gemiler yapmış falan.
Oraya yanına gittim ben.
Değil mi?
İspanya'nın en uç köşesi, evet. Karşısı Afrika.
Evet.
Tarık Kayalığı var, böyle 400 metre mi ne, öyle yükseklikte dimdik bir kaya Tarık Kayalığı.
Dönüşün yok. Meşhur.
Evet, oradan deniz zaten var. Gemileri yakmış, oradan evet. Dönme imkanı yok yani.
Neredeyse Paris'in dibine kadar ilerlemişler yani bir engelle karşılığında. Niye? Şimdi mesele sadece fütuhat, sadece insanlarla cedelleşme meselesi değil mi? Oraya köklü ve güçlü bir medeniyeti oturtmak. Orada daha sonra oluşan o medeniyetin ışıklarını, pırıltılarını görmemek mümkün değil. Günümüze kadar geliyor. Batının aydınlanması, Batının ilimle, bilimle, teknolojiyle tanışması hep oralardan olmuştur.
İslam medeniyeti, evet. Endülüs'le değil mi?
Evet. Orayla olmuştur.
Avrupa'nın cehaletini aydınlığa çeviren İslam alimlerinin eserleri,
evet.
Oluyor.
Evet.
Bir de demin izah ettiğiniz gibi hocam, Osmanlı'nın büyüme döneminde, gelişme, devlet haline gelme döneminde tekfurlardan bahsettiniz. Yani orada biz Bizans medeniyeti derken hakkaniyetle, adil, halkına iyi davranan, adaleti tesis etmiş bir devletten ziyade tekfurların kendi arasında vergi sistemi yüzünden tartıştıkları, bırakın Müslüman tebaayı o dönemde, Hristiyan tebaaya bile binbir zulüm ettikleri bir dönemdi ki nitekim Osmanlı'nın oradaki hakimiyetini çok kolaylıkla kabul etmiştir o halk. Çok severek tabi olmuşlardır. O adaleti tesis etmek inşallah orada çok önemliydi. Allah inşallah Türkiye'ye nasip eder. Çünkü bugün değil mi hocam, bu son gelişmelere baktığımızda Suriye, Irak olayları ezidiği kardeşlerimizden tutun da Suriye Hristiyanlarına kadar sığındıkları ülke Türkiye oldu. Bugün 2 milyon neredeyse bir küçük Avrupa devleti büyüklüğünde Suriyeli nüfus misafirimiz burada inşallah. Demek ki herkesin de Erbakan hocamızın da söylediği gibi sık sık Türkiye'den bir beklentisi var inşallah.
Şimdi hocamızın bu konuda filmleri var ya, yani o birlikteliği, İslam birlikteliğini engellemek, o medeniyetin tekrardan ihyasını engellemek için ortaya bir set çekmeye çalışıyorlar. Bu PKK terörüyle ve onların zemini, ideolojisi olan Marksist Leninist felsefede olan bir komünist yapıyla o araya bir set çekip o birlikteliği engellemeye çalışıyorlar. Şimdi bu konuda mesela şu anda Güneydoğu'da olan gelişmeleri de siyasi olarak değil de sosyolojik olarak tabii burada değerlendiriyoruz ama sizin de görev yaptığınız dönemde daha evvelden Erbakan hocamızın o katkıları vesileyle o bölgedeki durum farklıydı. Sonra bir ara dönemden sonra değişim oldu değil mi? O nasıl oldu? Onu izah edebilir misiniz?
Şimdi bir kere şu tespiti yapmak lazım öncelikle. Bölgenin halkı Müslümandır. Yani üst kimlik olarak insanların teslim olduğu orası var. Neticede o dönemde Refah Partisi de İslam kardeşliğinden, İslam birliğinden bahsederek, yani burada işte Çanakkale ruhu ve diğer birliktelikleri gündeme getirerek biz buyuz diyordu. Aynı zamanda bunu destekleyen güçlü bir altyapı vardı orada. O dönemde de işte bir takım eğitim kurumları vardı. bunları devlet illegal kabul ediyordu. O bölgenin insanları bir sorunları varsa belki gidip de mahkemeye falan düşmüyorlardı. Gidip de işte söz geçen insanlara soruyorlar, kanaat önderlerine. Adam hanımıyla kavga etse de çözümü o da arıyordu. Bu belki Ankara'daki beyefendinin hoşuna gitmemiş olabilir. Neden? İşte Cumhuriyet'in kazanımları var, şu var, bu var. Niye bu insanlar halen böyle? Niye bu adamlar halen Milli Selam Partisi, Refah Partisi'ne oy veriyorlar? Hangi yıllar? 70'li yıllar, 80'li yıllar, 90'lı yıllar ve mesela son zamanlara kadar. 1987 yılından bir örnek vereyim arzu ederseniz. 1987 yılında Refah Partisi barajı aşamadı. %7.16 oy aldı ama Diyarbakır'a birinci parti geldi. %28'lere yakın bir oy almıştı. Ben çok iyi hatırlıyorum, milletvekilleri sıralamasına listenin en üst tarafında Diyarbakır Ulu Cami'nin imamı, emekli imamı Yakup Hatipoğlu liste başı. Yani dikkat buyurun lütfen. Çeşitli partiler var ama bölge halkı ya bu hoca efendi neredeyse biz onun peşine gidelim, bu iyi bir adamdır diyorlardı.
Dindar.
Evet, dindar da halk ve dindar bir insan tercih ediyordu. Peki 80'de böyleydi. 91 yılında MHP'ye antipati duymalarına rağmen, bir ittifakla seçime girmiş olmasına rağmen bölgeden hatırı sayılır milletvekili çıkarmıştır. 94 yılında yerel seçimlerde Refah Partisi bir Hakkari ile Şırnak'ın haricindeki tüm illerde belediye başkanlıklarını kazanmıştır. Diyarbakır'ın merkezi ve Sur, Bağlar gibi ilçelere, yani merkezdeki ilçeler, Yenişehir, bunlar da almıştı. Böyle 95 yılında iktidar olduğu dönemde, yani Refah Partisi'nin birinci parti olduğu dönemde gene bölgede en güçlü desteği aldı. İşte bu bilerek veya bilmeyerek bir takım hesapların kurbanı olan Türkiye'nin sivil ve askeri bürokrasisi Refah Partisi'nin önünü kesti. Dur dediler. Refah Partisi'nin önünü kesince bölgedeki şimdiki mevcut ırkçı, milliyetçi, bölgeye dayalı, bölgeci bir partinin önünü açmış oldular. Bilerek veya bilmeyerek. Trafikte beklerken bir tarafınıza polis dur derse, kırmızı ışık yakarsa öbür tarafa da geç anlamı çıkıyor zaten. Hemen vites takarlar, birinci sırada bekleyip hemen hareket etmeye başlıyor. Böyle bir şey oldu bölgede. Yani Refah Partisi'nin önü kapatıldığı için, Milli Görüş'ün önü kesildiği için bölge o insanlara teslim edilmiş oldu. Bu çok sonradan fark edilmiş olabilir. Şimdi biz bunları söylüyoruz sadece eleştirel tarafıyla değil. Çözüm nedir? Çözüm tekrar o bölgede terör var, şu var, bu var diye bölgesini terk eden, okulunu, eğitim yuvalarını, cemaatini terk eden kanaat önderlerinin tekrar büyük şehirlerden oraya taşınmaları gerekiyor. Tekrar o yapıların canlandırılması gerekiyor. Sadece devlet eliyle bir şeylerin yapılması yetmez.
Ve de güvenliklerinin sağlanması lazım. Gerekiyor. Çünkü hocam yani siz de program öncesi de konuştuk. Şimdi genç bir nüfus var alttan gelen. Tek taraflı materyalist, darvinist bir propaganda var. Çünkü PKK'ya baktığımızda biz bunların KCK uzantılarına akademi mantığında dağda bile olsa o siyasi eğitimi veriyor. Biz kanalımızda bunun filmlerini çok da gösteriyoruz. Hocamızın ilgili eserleri de var. Komünist Kürdistan tehlikesi. Fakat bunun karşısında anti-materyalist, anti-darvinist bilimsel bir eğitim veren, dediğiniz gibi bir yayın politikası olmadığı gibi bölgede herhangi bir bu konuda faaliyet yapmak da mümkün değil. Sizin dediğiniz gibi geçmişte Milli Gençlik Vakfı olsun, diğer ilgili kurumlar olsun, kurs, dershane ve farklı vakıf faaliyetleriyle bunu çok iyi düzenliyordu. Fakat şimdi bu yapılamıyor. Bu yapılamadığı için de sürekli tek taraflı bilgiye tabi olmuş bir gençlik geliyor. Fakat ona rağmen bugün bir Kutlu Doğum Haftası etkinliği olduğunda, farklı bir etkinlik olduğunda İstanbul'da toplayamadığınız milyonlarca kalabalığı Diyarbakır'da topluyorsunuz. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinde. Yani bölge kaybedilmiş değil. Sadece yani bu ilgili çalışmaların bir an önce başlatılması gerekiyor. Erbakan hocamızın mesela çok güzel bir lafı var. Bu şimdi baktığımızda PKK işte dil sorunu, şu sorunu, bu sorunu deyip bunu bahane ediyor. Halbuki peşinde oldukları ayrı komünist bir Kürdistan ki bölgesel, sadece Türkiye'de sınırlı da değil. Bunu hocamız çok güzel yayınlarda ifade etti. Erbakan hocamız da diyor ki yani İslami hassasiyete sahip olsun. İstiyorsa diyor o kardeşimiz diyor Ugandaca konuşsun. Ama diyor Marksist, Leninist, materyalistse diyor orada diyor dur diyeceksiniz diyor. Mesela bunu çok sık yayınlarız biz televizyonda. İnşallah.
Yani önemli olan ayaklarının bu topraklara basması ve bu ülke için bir şeyler üretmesi. hangi dili konuşsa konuşsun bu şey değil. Ama gerçek neden bu da değil tabii. İnşallah. Arkadaki nedenler, hesabı yapan dış güçlerin, Türkiye üzerinde emeli olanların hesapları başka. İşte buradaki diyelim askeri ve sivil bürokrasideki insanlara kötü muameleli o bölge insanını kenara itmişlerdir. Bir takım üst üste gelen yanlışlıklar onlara da sanki işte PKK haklı bir hareketmiş gibi bir anlam ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Şimdi bölgenin evet kendi bir dokusu vardı. Tamamen İslami hassasiyetten kaynaklanan böyle bir dokusu vardı. O dokuyu devlet eliyle dağıttılar. Özellikle 28 Şubat'tan sonra. Oradaki ne yapıyordu bu insanlar? Mesela her köyde bir akademi vardı. O dağdaki akademinin tam karşıtı olarak da her köyde bir veya birden fazla İslami akademi vardı aslında. Onlar oradaki o akademi yöneten insanlar ne diyorlardı? Kanaat önderleri. Bakın Mehmetçiğe silah çekmek haramdır. Kan dökmek dinimizde yoktur. Bu nasihatleri yapıyordu. Şimdi bölgeyi boşalttınız. Bu adamlar bıraktı geldi. Güvenliğini sağlayamadınız. Bu yapıları gerici yapıları zaten kapanırsın dediniz merkezden. Ankara'da oturan beyefendilerden bahsediyorum. Bürokratlardan bahsediyorum. Sonra evet geçmiş dönemleri bu hataları yapıldı. O hataların üzerine şimdi böyle bir yapı inşa oldu. Siyasal anlamda da bir siyasi hareketin önünü kapatmak suretiyle, Milli Görüş'ün, Refah Partisi'nin önünü kapatmak suretiyle yerine kurulan diğer hareketi de kapattınız. Ondan sonra ikili bir yapı çıktı. Biraz öyle biraz böyle diyen bir yapı iktidar oldu. Daha sonra önce bir ümitle bağlandılar sonra ipleri kopardılar. Yani bunlar bir nevi devlet desteğiyle, devlet eliyle organize edildi maalesef.
Yani iddia edilen Ergenekon iddianamesine baktığımızda da kilit noktalarda hocamız bunu yıllardır
söylüyor. Birden fazla devlet var onu kastediyor.
Komünistlerin devlet çetesi diye yıllardır hocamız Milli Gazete başta olmak üzere Akit'te bunun ilanlarını yayınlatmıştı. Bir zihniyet var. Ama en önemli nokta demin konuştuğumuz gibi mesela PKK'ya baktığımızda net Marksist-Leninist bir örgüt. Bunu çok net ifade ediyor. Bölücü başının ekranlarda biz yayınlıyoruz. Cenab-ı Allah'a tenzih ederiz. Allah hakkında, Kur'an hakkında, İslamiyet hakkındaki çok galiz ifadeleri var. Kendini artık Allah'a açtım haşa, Tanrı oldum diye ifade ediyor. Ve İslamiyet diyor bizi köleleştirmiştir diyor. İslamiyet'i tenzih ederiz. Kurtulacağız diyor. Tencere kapak birbirine uymuyordu. Bölge halkını, Kürt kardeşlerimizi aşağılıyor. Feodal yapı adı altında İslamiyet'i aşağılıyor. Fakat bugün neyi görüyoruz biz? HDP'de, PKK'da. Bediüzzaman Said Nursi ile ilgili mevlitler düzenleniyor. Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine destekler veriliyor. Sözde daha böyle İslami görünümlü adaylar ortaya çıkarılmaya çalışıyor. Hakikaten de o dediğiniz gibi yani bütün bu baskılara, çabalara rağmen bölge halkımız İslami şuurundan da taviz vermiyor. Yani çok güzel bir şey bu aslında. Dolayısıyla kazanım ve Allah'ın izniyle o birliktelik çok kolay sağlanır. Yani kaybedilmiş bir şey de yok yani Allah.
Ümit var olmamız açısından anlamlı bir şey bu.
İnşallah. Tamam.
Birlik ve beraberlik Allah'ın bize farz. Oradaki kardeşlerimiz de bunu çok iyi bilirler. Zaten onların üstadları da yani Üstad Bediüzzaman Said Nursi olsun yani hep yani onun kaynaklarla beslenmiş, Kur'an'la beslenmiş insanlar. Dolayısıyla bir siyasi eğilimle ama orada tabii bir silah baskısı olduğu için. Yani halkın yani çoluğunu çocuğunu değil mi vekil kaçırıyor adam daha mesela. Yani o bir silah baskısı var ondan dolayı orada bir şey yok. Orada seçim vesaire hani bu tip şeyler siyasi olarak değil de bir yaşam olarak sosyal zorunluluk var orada bir kıstırılmışlık var halkta. Onun üzerinden çekilmesi gerekiyor. O zaman bölge rahatlar orada da iman hakikatleri faaliyetleri. Ne devam edilmesi, o maneviyatın arttırılması, örgütün ateist, komünist, Marksist yapısının iyice vurgulanması, orada halkın bir şuur, eğitim şuurunu devam edilmesi gerekiyor. İnşallah yeniden olur. Geçmiş dönemde bahsettiğiniz 90'lı yıllarda bunları da zikreden içinde Güneydoğu Sorunu isimli raporu ben biliyorum. Orada çünkü terör komisyonu vardı. Ömer Vehbi Hatipoğlu, Mehmet Sılay abimiz bunlar hepsi komisyondaydı. Başkanlığında yapıyor. Hatta geldiler bizimle birlikte geçen sene zannedersem Bursa konferansındaydı ve bunları da anlattılar gayet güzel bir şekilde. O yüzden bölgedeki çözüm İslam evet. Yani İslam ahlakı, birliği ve beraberliği sağlayacak olan, bütünleştirici olan, orada yoğunlaşmak gerekiyor Allah'ın izniyle.
Aynı benzer şeyleri Afganistan, Pakistan, Hindistan arasında da görmek mümkün. Oradaki de yani bir köyün tam ortasında böyle terör geçiyor, mayınlar düşünüyor iki tarafına. Yani horoz ötse sesi öbür tarafa geliyor. Bu şekilde bir şey. Bunlar zaten maksattı. Yani yarın Hin Hacet'te bu milletler onların efendilerini istemeleri durumunda kavga edecek, karşı karşıya getirecek bir potansiyel var ve onu harekete geçirelim diye böyle yapılmıştır.
Bunun içinde mesela Türkiye'de, yani İslam dünyasının hepsinde ama en çok Türkiye tabii hem öncü millet olarak hem de bütün İslam dünyasının yüzünün dönük olduğu beklenti halinde olan ülke olarak biz farklı farklı camialar içinde de olsa bütün Müslüman kardeşlerin birbirine sevgisini, muhabbetini arttırıcı çalışma yapmak lazım değil mi esasında?
Onunla ilgili birkaç cümle ifade etmek istiyorum. Bakın şimdi şeyde bir savaş var. Yemen, Suudi Arabistan öncülüğünde bir askeri hareket başlattılar. Daha doğrusu şimdi hava hareketi, daha sonra işte kara savaşta olacak falan diye ifade ediliyor. Bununla ilgili yazılıp çizilenlere baktığımız zaman çok da hayra alamet şeyler söylenmiyor. Hep sorumlu taraflar gündeme getiriyor. İşte efendim İran şöyle şöyle şöyle bir devlette şu şu şu inançları vardı. O bölgede işte şu kesim var, o kesimde böyle böyle sorunlar var. Öbür tarafta Suudi Arabistan'la ilgili yine İslam'ın farklı yorumlarından kaynaklanan farklı farklı şeyler var. Güzel, ne işimize yarayacak bu? Yani bunu tarih çözememiş ki 1500 yıldır, 1300, 1400 yıldır neyse bu görüşler var. Var, bugüne kadar da geldiğine göre demek ki çözülememiş. Çözüm araçları silahlar veya karşı çıkmalar veya kavga etmeler değil. Bu açık ortada. Önümüzde zaten bir Avrupa Birliği gibi anlamlı bir birliktelik var. Şimdi Batılıların kendi aralarındaki sorunlar az sorunlar mı? Bizden kat be kat fazladır. Batılılar yani en ana mezhepler dahi Ortodoks, Katolik gibi mezhepler dahi birbirlerine kilisesine gitmez, birbirlerine küfürle itham ederler. Biliyorsunuz yani aralarında tonlarca ihtilaf var. Bak aralarında böyle 30 yıl savaşları vardır tarihte birbirlerini öldü yani yok edinecekler hücumlar yapmış ama bunun sonu yok. Ne yaptılar? Dediler ki ya biz bir araya gelelim, birliktelik oluşturalım. 1952 kömür çelik teşkilatından bahsetmiyorum. Yani Avrupa Birliği'nde. 1648 Vestfalya Sözleşmesi var kendi aralarında. Hep böyle bir araya gelmenin yolları bunlar. 1856 Avrupa Ahengi var. Yani şu anki birlikteliğin çok gerilerde bir takım anlamlı temelleri var. Bunların hepsi neyle ilgiliydi? Evet, kavgayla, silahla, güçle biz bu işin üstesinden gelemeyiz. Bize fayda da sağlamaz demişlerdir. Aralarındaki tonlarca itilafı bir tarafa bırakmışlar, üzerine örtmüşler. Demişler ki işte birlikte nasıl beraber olabiliriz, nasıl birlikte olabiliriz? Nasıl bir birlik teşekkür ettirebiliriz? Bugün de Müslüman coğrafyanın yani bu kadar değil, bu kadar derin değil sorunlar aslında. Yani Avrupa'ya bakarsanız aslında bazı o kadar derin sorunlar yok. Rahat rahat, evet o konularda anlaşamadık, güzel onlar dursun şimdi bir kenara. Anlaşabileceğimiz farklı konular var. Onları öne çıkaralım demek lazım. Birlikte ne yapabiliriz demek lazım. Ayrılırsak, parçalanırsak, bölünürsek birilerine yem oluruz. Yani zaten mantık o değil mi? Böl, parçala, yut.
Ki bahsettiğiniz bu Avrupa Birliği'nin temelinde de milli manevi Avrupa değerlerinden ziyade bir siyasi, ekonomik ve çıkara dayalı bir işbirliği vardır ki son ekonomik krizlerle de birliktelikten ayrılmak isteyen çok da ülke vardır. Dediğiniz gibi çok muhalif unsurlar var. Ki bu bizde böyle değil. Allah'ın izniyle peygamberimiz, Allah'ımız, kıblemiz, meleklerimiz hepsi bir. Erbakan hocamız da mesela D8 bünyesine baktığımızda veya bugün hala Erbakan hocamızı en hayırlı yad eden milletlerden biri kimdir? İran'dır mesela. Değil mi? Erbakan hocamız hakkında her zaman sitayişle ve güzel söz etmişlerdir.
Erbakan hocanın da çok affedersin son ziyareti, ahir ömrüne dış ziyareti İran olmuştur.
O da mesela bir öngörü olmuş.
Yani Birleşmiş Milletler'de konuşma yapmaya gidecek Ahmet Necat. Japonya'da bulunuyor. Uçağını 3 saatliğinde havalanına indiriyor. Hocamızla görüşüyor. Ondan sonra uçuyor Birleşmiş Milletler'e gidiyor. Orada konuşması var.
Geçen ayda Bursa'ya geldi.
Evet.
Değil mi? Yani, vefat yıl dönümünde geldi bizzat Bursa'da konuşma yaptı. Ben de oradaydım.
Yani olaya bakışla ilgili bir şeydi. Yani böyle bakarsanız dostluklar tesis edersiniz. Zararları minimize edersiniz. Yok bizim sorunlarımız var derseniz zaten uzun uzun bir sürü meseleler çıkar. Kaldı ki gerek Irak İran'ın sınırı, gerek Türkiye ile olan sınırı 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması'yla çizilmiştir. Yani ondan 400 yıldır bizim bir sorunumuz da yoktur. Doğru diyorsun.
İnşallah.
Yani diğerlerle gırtla gırtla gelmişiz, boğaz boğaza gelmişiz ama onlarla böyle bir temel sorun da yok esasen.
Biz abi sonuçta sevgi, muhabbet. Sevgi fedaileriyiz diyor mesela Üstad Hazretleri. Doğru, muhabbet doğru. Fedaileriz. Bizim doğru. Düşmanlığa vaktimiz yok. Müslümanların evet. Birbiriyle hangi camiye, hangi meşrep, hangi mezhep ne olursa olsun bunların sevgi, birlikteliği, evet. Muhabbetle ancak. Allah'ın kanunu bu. Yani Allah'ın izniyle. İnşallah ona vesile olur bu İnşallah. Yaşananlar. İnşallah. Sonuç olarak onu idrakini evet. Ve onun tesisini getirir. İnşallah. Diyoruz. Çok teşekkür İnşallah. Ediyoruz. Allah razı olsun.
Bir bu vesileyle evet. Erbakan hocamızı da hayırla yad ettik. Allah gani gani rahmet Amin. Eylesin.
İnşallah.
İnşallah onun hep gönlünde olan, dilinde olan İslam birliğini de Cenab-ı Allah en kısa zamanda bize nasip eylesin inşallah.
İnşallah. İnşallah temennimiz olur. Allah İnşallah. Razı olsun.
Sevgi Dili programının bugün sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz Sadrettin abiye. Allah razı olsun. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.